Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karilerinden Minşavi'nin kıraati ile dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe yücelle hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 19 Ferverdin 1401 Hicri Kameri, 6 Ramazan 1443 ve Miladi 8 Nisan 2022 Cuma. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi Hocası Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı ile İran'ın nükleer müzakereleri üzerinden yapılan röportaj, Kur'an-ı Kerim ile 30 gün, Aydın Gelecek ve Sağlık Bülteni isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran Cuma namazı Hatibi Nükleer Sanayi'nin İran halkının şer'i ve kanuni hakkı olduğunu belirtti. İran ve Irak Dışişleri Bakanları anlaşmaların hızla gerçekleşmesini istediler. Cumhurbaşkanı Reisi yeni nesil radyo ilaçları tanıtacak. Son 24 saatte koronavirüsten İran'da 36 kişi hayatını kaybetti. Tuzla'daki askeri alanda yangın çıktı. Tel Aviv'de feda eylemi yapan kişi şehit düştü. Ve Muhammed Ali El-Husi, Yemen Başkanlık Konseyi'nin Suudi yandaşlardan oluştuğunu belirtti. Şimdi haberler.
Tahran'ın geçici Cuma imamı şunları kaydetti. Nükleer sanayi İran halkının da dini ve yasal hakkıdır diye vurgu yaptı. İrna'ya göre Hücretül İslam Kazemi Sıddık'ı Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen bu haftaki Cuma namazında okuduğu hutbelerde Ulusal Nükleer Teknoloji Günü'ne atıfta bulunurken şunları kaydetti. Nükleer enerji, tıp, ilaç ve suyu tuzdan arındırma tesisleri açısından bile bugünkü dünyanın ihtiyaçlarından biridir. Sıddık'ın sözlerini şöyle sürdürdü. İran milletinin bu endüstriye ihtiyacı var. Bu yüzden de bu endüstriye sahip olmak İran halkının dini ve yasal hakkıdır. Tahran'ın geçici Cuma namazı hatibi şöyle devam etti. Kapsamlı ortak eylem planı Kuveyt müzakerelerinin sürdürmesi konusunda liderimiz diğer taraflara güven eksikliğini ve gerekte olan garantileri ve pratik doğrulama mekanizmasını elde etmeyi vurguluyor. Sıddık-ı Meşhed'deki terör saldırılarıyla ilgili olarak da şunları kaydetti. Saldırıya uğrayan iki asil din adamı Allah'ın ayında ve mübarek sofranın açıldığı ayda İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesinde güzel şehitlik cübbesini giydiler. Bu şehadet şereftir. Allah'ın bahşettiği şan ve şereftir. Geçen sarı akşamı tekveci bir adam Meşed'deki Şiilerin 8. imamı İmam Rıza Aleyhisselam türbesindeki sadrasında iki din görevlisini şehit düşürmüş ve bir kişiyi de yaralamıştı.
Rezevi türbede terör saldırısında şehit düşenler arasında olan Hüccetül İslam Muhammed Sadık Darayi'ye veda töreni düzenlendi. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüccetül İslam Muhammed Sadık Darayi ile veda töreni dün Perşembe akşamı Ali İbni Musa Rıza Aleyhisselam'ın türbesi İmam Hümeyni avlusunda yapıldı. Ehl-i Beyt hayranları bu veda töreninde mübarek Kumeyl duasını okudular ve katılımcılar Yüce Allah'tan bu büyük şehit için daha yüce dereceler temenni ettiler. Bu törende ağıtlar da yakıldı. Cahçı din adamının cenaze töreni ise bugün Cuma günü Meşe'deki Mehdiye'den Rezevi türbesine doğru cenazenin taşınması ile düzenlendi. Cuma namazının ardından Kutsal Rezevi Türbesi'nde Şehit Muhammed Aslani'nin mezarının yanına defnedildi. Ayrıca Hüccetül İslam Muhammed Aslani ve Muhammed Sadık Darayi anma töreni ise bugün akşam saatlerinde 21'de Horasan Veli Fakih Temsilcisi ve Rezevi Türbe Müdürlüğü tarafından düzenlenecektir.
İran ve Irak Dışişleri Bakanları bir telefon görüşmesinde imzalanan son karşılıklı sözleşmelerin hayata geçirmesi doğrultusunda uygulamaların hızlandırılması gerektiğine vurgu yaptı. Irak Dışişleri Bakanı bu doğrultuda Tahran'a geleceğini bildirdi. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile telefon görüşmesinde taraftar mübarek Ramazan ayını birbirine tebrik edip karşılıklı ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Viyana müzakereleri başlamak üzere önemli konular ele alındı. Irak Dışişleri Bakanı Irak'ın son iş gelişmelerine dair gerekli bilgileri mevkidaşına aktardıktan sonra Moskova ziyareti ve Rusya Dışişleri Bakanı ile görüşmelerine değinirken son Ukrayna gelişmelerini değerlendirdi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı mübarek Ramazan ayını tebrik ederek Ukrayna sorunun diplomatik yollardan çözülmesine odaklanmanın önemine vurgu yaparken söz konusu krizin kökleri ve temellerinden ele alınmasının Avrasya bölgesinde barış ve istikrarı için gerekli olduğunu belirtti. Her iki tarafta karşılıklı ilişkiler bağlamında iki ülke arasında imzalanan sözleşmelerin bir an evvel uygulanması için programların hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Bu doğrultuda İran Dışişleri Bakanı Irak mevkidaşını İran'a davet etti. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin daveti kabul ederek yakın zamanda İran'a geleceğini bildirdi.
Ulusal Nükleer Teknoloji Günü'nde yeni nesil radyofarmasötikler ve ilaçlar İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in katılacağı törende tanıtılacak. Radyofarmasötik üretiminin teknik bilgisi ülkedeki nükleer bilim insanlarının çabaları sonucu yerli hale geldi ve şu anda İran çeşitli kanserlerin tedavisi için 50'den fazla radyofarmasötik türü üretimiyle bölgede ilk sırada yer alıyor ve ürünlerini farklı ülkelere bile ihraç ediyor. Nükleer endüstri bilim insanlarının çabaları sayesinde yeni nesil radyofarmasötiklerden Lotsium 177 yarın cumartesi günü Cumhurbaşkanı huzurunda Ulusal Nükleer Teknoloji Günü'nde tanıtılacak. Yeni nesil Lotsium 177 gamma kameralarla çekim yapmayı kolaylaştıran düşük enerjili fotonlara sahiptir. Bu radyofarmasötik yüksek bozunma özelliklerine sahiptir ve çeşitli kanserleri tedavi etmek için kullanılabilir. Bu radyofarmasötiğin tümör hücrelerinde yüksek radyasyonu etkili bir tedavi seçeneği sağlamıştır. Son yıllarda nükleer bilim insanları çeşitli kanser türlerinin teşhisi ve tedavisi için çeşitli radyofarmasötikler geliştirmek ve kullanmalama sunmak için radyoizotopları kullanmaya çalıştılar.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Sözcüsü şunları vurguladı. Ordu günü geçit töreni İranlı savaş uçakları da dahil olmak üzere çeşitli helikopter ve uçaklarla gerçekleştirilecek. Her yılın 18 Nisan'ı İmam Hümeyni'nin fermanı ile İran İslam Cumhuriyeti ordusunun gününü olarak belirlenmiş ve böyle bir günde üniformalı bir geçit törenini düzenlemek için tarihi bir fırsat sağlamıştır. Yirna'ya göre ordu sözcüsü Tuğgeneral Şahin Tahkihani bugün Cuma günü şunları söyledi. Ordu günü geçiş töreni Tahran'daki İran savaş uçakları da dahil olmak üzere çeşitli helikopterler ve uçaklarla kargo ve araba ve aynı zamanda deniz araçları ile düzenlenecek. Fars Körfezi ve denizdeki İran muhripleri ve denizaltıları dahil olmak üzere deniz gemileri tarafından da geçiş düzenlenecektir. Ordu sözcüsü ordu gününü anma planları ile ilgili şunları da sözlerine ekledi. Ordunun anılması ve kara kuvvetlerinin destansı faaliyetleri General Ali Seyyad Şirazi'nin şehadet yıldönümü olan 12 Nisan'da başladı ve General Muhammed Veli Karani'nin şehadet yıldönümü olan 23 Mayıs'a kadar devam edilecektir.
İran Sağlık Bakanlığı ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı. Ülkede son 24 saatte 36 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülke genelinde son 24 saatte 3184 yeni vaka tespit edildi, 36 kişinin ise virüse yenik düştüğü belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140.528'e, vaka sayısı ise 7.186.992'ye çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 1536'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 6.099.967'ye ulaştı ifadesi kullanıldı. Açıklamada toplam test sayısı ise 49.841.782'ye ulaştığı kaydedildi. Bu arada İran'da yeni tip koronavirüs ile mücadele sürüyor. İran'da bugüne kadar toplam 147.590.240 doz aşı yapıldı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre İran'da bugüne kadar yapılan aşı miktarı 64.040.787'si birinci doz, 57.091.305'i ikinci doz, 26.458.148'i üçüncü doz olmak üzere toplam 147.590.240'a yükseldi. Son 24 saatte ülkede 154.666 doz COVID-19 aşısı yapıldı.
Tuzla'daki piyade okulunun içindeki Ar-Ge merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. İstanbul Tuzla'daki piyade okulu 41. Bakım Müdürlüğü'nde bulunan Ar-Ge merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Patlama sesleri çevre ilçelerinden de duyuldu. İstanbul İtfaiyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Tuzla Piyade Okulu yerleşkesinde bulunan 41. Bakım Onarım Müdürlüğü Ar-Ge bölümünde yer alan mühimmat deposunda yaşanan patlamanın ardından yangın çıktığı belirtildi. Açıklamada itfaiye ekiplerimizin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı. Askeri alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tuzla'da konuştu bulunan 41. Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün Ar-Ge binasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangının söndürüldüğünü, olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelin bulunmadığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada İstanbul Tuzla'daki konuşlu bulunan 41. Bakım Fabrika Müdürlüğü binasında 8 Nisan tarihinde bir patlama meydana gelmiş ve yangın çıkmıştır.
Türkiye Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhurbaşkanlığı kararı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 4 bakan yardımcısı görevden alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran atandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bakan yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin, Işık Gece ve Fatih Metin görevden alındı. Bakan yardımcıları görevine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizli Gider atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran atanırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç görevden alındı. Görevden almanın nedeni hakkında hiçbir Türk yetkili yorum yapmasa da uzmanlar bunun nedeninin onların aşırı yükselen enflasyon dizginlemedeki yetersizlikleri, gıda fiyatlarındaki eşi görmemiş artış, fiyat kaosu ve hayvancılık ham maddelerinin arzındaki yetersizliklere bir tepki olduğu düşünülmektedir. Türkiye Ulusal İstatistik Merkezi'ne göre ülkede enflasyon oranı Mart ayı itibarıyla %61'i aşarken bağımsız enflasyon tahminciler bu oranı %141'in üzerine çıkardı ve Türkiye'de enflasyon kontrolden çıktığına inanıyor. Son küresel istatistiklere göre Türkiye küresel enflasyon açısından Zimbabwe'den sonra ikinci sırada ve halkın satın alma gücü önemli ölçüde düşmüş durumdadır.
Filistin Özellik Teşkilatı Başkanı'nın ardından Türkiye Büyükelçisi işgal altındaki topraklardaki feda eylemlerine kınadı. Fars Haber Ajansı'na göre Tel Aviv'deki Türk Büyükelçiliği bugün öğleden sonra yaptığı açıklamada işgal altındaki topraklarda gerçekleştirilen feda operasyonuna tepki gösterdi. Türk Büyükelçiliği Twitter sayfasından yaptığı açıklamada 7 Nisan akşamı Tel Aviv'deki terör saldırısını kınıyoruz. Bu tür saldırıların da artmasından endişe duyuyoruz ifadelerini paylaştı. Açıklamada kurbanların ailelerine, kabine ve İsrail halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz denildi. Filistin Özellik Teşkilatı Başkanı bugünün erken saatlerinde yaptığı açıklamada operasyonu kınamıştı. Bu kınama Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin işgali ve Siyonist rejimin suçlarına karşı Filistin halkını her zaman desteklediğini iddia ettiği bir zamanda geliyor. Dün gece Filistin kaynakları Tel Aviv'in en büyük caddelerinden biri olan Dezgenov caddesinde bir feda eyleminin başarılı bir şekilde yapıldığını belirtti. Basında çıkan haberlere göre operasyonda 16 Siyonist yaralandı ve 2 kişi de öldü.
Fransa Haber Ajansı Siyonist yetkililerden dün gece Tel Aviv saldırısını gerçekleşen Filistinlinin şehit edildiğini aktardı. Fransa Haber Ajansı'nın yayınladığı habere göre Siyonist rejimi polisi dün gece Tel Aviv'deki silahlı operasyonu gerçekleştiren kişinin Batı Şeria'da yer alan Cenin sakinlerinden Filistinli gencin bu rejimin güvenlik ve istihbarat teşkilatı tarafından bulunduğunu ve şehit edildiğini iddia etti. Perşembe gecesi Tel Aviv'deki bir gece kulübünde gerçekleşen silahlı operasyonda 2 Siyonist öldürüldü, 16'sı yaralandı. Farklı Filistinli direniş hareketleri söz konusu cesur operasyonun Siyonist rejimin Filistin milletine karşı gerçekleştirdiği cinayetlerin sonucu olduğu ve Filistin milletinin bu işgalci rejime karşı daimi öfkesinden kaynaklandığını bildirdi. Reuters söz konusu Filistinli gencin saatlerce kovalamacın ardından Cuma günü Siyonist rejimi güvenlik güçleri tarafından hedef alındığını yazdı. Siyonist rejimi New York içi gizli servisi Shin Bet, Siyonist subayların silahlı genci Tel Aviv'in güneyinde bulunan Yafa kentindeki bir caminin yakınında bulduklarını bildirdi.
Amerikan askerlerinden konuştuğu olduğu Irak'taki Ayn al-Esed üssüne insansız hava araçları ve roketle saldırı düzenlendi bildirildi. Irak'ta bir güvenlik kaynağı Cuma sabahı ülkenin batısındaki Anbar vilayetinde bulunan Ayn al-Esed üssüne roket ve insansız hava araçları ile saldırı düzenlendiğini bildirdi. Kaynak roket saldırısının askeri üste konuşlandırılan SİRAM savunma sistemi tarafından önlendiğini söyledi.
Ve Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Yüksek Siyasi Konsey Üyesi, Yemen Başkanlık Konsey üyelerinin Suudi Arabistan için çalışan paralı askerler olduğunu söyledi. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali El-Husi, bugün yaptığı açıklamada Riyad tarafından açıklanan Yemen Başkanlık Konseyi'nin yapısının Yemen ile hiçbir ilgisi olmadığını belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Kaşıkçı cinayet davasının Suudi Arabistan'a devredilmesiyle ilgili. Müzik Türkiye'de Ankara hükümetinin ekonomik krizi ve mali ve parasal sorunları yoğunlaşıp Türk halkının geçim sorunları arttıkça Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikası bir kez daha Kudüs'ün işgalci rejimi, Amerika, Mısır ve Fars Körfezi'nin gerici Arap hükümetleriyle işbirliğine yöneldi. Aslında Erdoğan hükümetinin yeni yaklaşımı Ankaralı yetkililerin ülkenin ekonomik krizinden son yıllarda Türkiye'ye düşman olan tarafları, özellikle İsrail rejimi, Amerika, Mısır ve bazı Arap ülkelerini sorumlu tuttuklarını gösteriyor. Bu nedenle Türkiye'nin bu ülkelerle işbirliğine yönelik yaklaşımının değişmesini dış arenadaki zayıflık ve mesnetsiz politikaların benimsenmesi olarak değerlendirilmelidir. Aslında Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bölgedeki Amerika müttefiklerine yönelik sert ve aşırılıkçı sözlerinin tümünün Erdoğan'ın kişisel ve muhtemelen dini duygularından kaynaklandığını ve Türkiye'nin orta veya uzun vadeli siyasetleriyle ilgisiz olduğu söylenebilir. Türkiye Cumhurbaşkanı ilk kez 2008'de İsviçre'deki Davos toplantısında dönemin Siyonist rejimin başbakanına yönelik sert açıklamalarda bulunarak İslam dünyasında konumunu yükseltmeye çalıştı. Ancak onun bu tutumu İsrail rejimiyle gerginliğe yol açtı ve ikili ilişkileri olumsuz etkiledi. Türkiye-İsrail ilişkilerindeki sayısız gerginliğe rağmen Ankara'nın liderleri İsrail'le güvenlik veya askeri bağlarını hiçbir zaman kesmedi ve gizli işbirliğine devam etti. Bu arada Türkiye son zamanlarda açıkça İsrail rejimi için casusluk yapan birkaç kişiyi serbest bırakarak ikili ilişkileri iyileştirmeye çalıştı. Türkiye Mısır'a karşı da aynı tutumu izledi ve 9 yılın ardından yeni elçisini Kahire'ye gönderdi. Yine Ankara aynı politikayı Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı izledi. Bilindiği gibi Ankara ve bizzat Erdoğan sürekli Birleşik Arap Emirlikleri'ni Temmuz 2016 kalkışmasından sorumlu tutarken son zamanlarda dış siyasetini değiştirerek Abu Dhabi ile geniş çapta işbirliğine başladı.
Bu arada Erdoğan'ın Suudi Arabistan ile ilişkileri, gelişmeye yönelik çabaları dış politikada belirli bir rol modeli olmadı ve duyguları ile hareket ettiğini gösterdi. Bu arada Amerika ve ırkçı rejim İsrail'in Türkiye bölgenin bağımsız ülkelerine karşı Batı'nın sapkın ve güvensiz tarafında yer almasına çalıştıklarını unutmamak gerekir. Aslında Türkiye Cumhurbaşkanı bölgede başta İran ve Rusya gibi bağımsız ülkelerle işbirliği yapmak yerine bölgede Amerika ve uluslararası siyonizme bağlı akım ile işbirliğine yöneldi. Türk Cumhurbaşkanı'nın bu işbirliğindeki temel hedeflerinden birinin hiç şüphesiz Türk hükümetinin ekonomik ve mali krizini çözmek ve 2023 yazında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Türk halkının yaşam sorunlarını çözmek olduğu açıktır. Erdoğan bu bağlamda Arabistan ile ihtilafları çözmek bağlamında İstanbul'da Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen eleştirmen ve gazeteci Cemal Khashoggi dosyasını bizzat sonuca ulaştıracağı iddialarına rağmen Riyad ile ilişkileri onarmak doğrultusunda cinayet dosyasını Riyad hükümetine devretti. Bu bağlamda Türkiye yargı erki dün yaptığı açıklamada Suudi muhalif gazeteci Khashoggi'nin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili davayı kapatma kararı aldığını ve davayı Suudi hükümetine devrettiğini duyurdu. Bu karara karşı ilk tepki İnsan Hakları İzleme Örgütü Batı Asya Müdür Yardımcısı ve bir insan hakları uzmanı olan Michelle Page tarafından geldi. Page, Ankara hükümetinin hareketini eleştirirken Türkiye'nin kararı her türlü adalet ihtimaline son veriyor ve Khashoggi cinayeti davasının devri Suudi yetkililerin cinayetten kaçabileceklerine dair inancını net olarak güçlendiriyor. Uluslararası Hap Örgütü Ankara hükümetinin kararını sorgulayarak Ankara bilerek ve isteyerek bu davayı bu işin içinde olanlara devrediyor dedi. Ankaralı yetkililerin de Riyad hükümetine yönelik tüm sert sloganlarına rağmen Cemal Khashoggi'nin 26 sanıklı cinayet davası Türkiye'de kapatılarak eldeki belgeler Suudi Arabistan'a teslim edildi söylenebilir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Mansur Hadi'nin siyasi hayatının sonu ile ilgili. Yemen'in müstafi ve firari Cumhurbaşkanı Abdurrabu Mansur Hadi, Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin kurulduğunu ilan ederek yetkilerini yardımcısına devretti. 1994'ten 2012'ye kadar 18 yıl boyunca Ali Abdullah Salih'in yardımcısı olan Mansur Hadi, tarihte eşine rastlanmayan bir seçimde Şubat 2012'de Yemen Cumhurbaşkanı olarak tanıtıldı. Diktatörlük rejimlerinde bile diktatörlerin göstermelik bile olsa bir rakipleri olmasına rağmen 2012 seçimlerinde Mansur Hadi'nin bir tek rakibi olmaması ve seçimlerin tamamen sembolik ve sırf Abdullah Salih'i görevden uzaklaştırıp halk inkılabını durdurmak amacıyla yapıldığı için bu seçimler tarihte benzersizdi. Mansur Hadi'nin son 10 yıldaki siyasi yaşamını iki döneme ayırmak mümkün. İlk dönem 2012'den 2014'e kadar olan yasal ve geçici başkanlık süresidir. Bu dönemde yeni bir cumhurbaşkanlığı seçimine ve daimi bir cumhurbaşkanı atanmasına zemin hazırlayacak olan Mansur Hadi, Yemen'in siyasi sistemini belirlemek için uygulamada yabancı örneklerle meşgul oldu. Üstelik iktidarda kalmak için boş bir hayale kapılmıştı. Fakat 2014'te hiçbir seçim düzenlenmedi ve Mansur Hadi Cumhurbaşkanlığı ise Ulusal Diyalog Konferansı tarafından illegal bir şekilde uzatıldı. Bu konu aynı zamanda Yemen halkının geçici cumhurbaşkanının görevden alınması çağrısında bulunduğu yeni bir halk protestolar turunun başlamasının da yolunu açtı. Mansur Hadi halk gösterileri karşısında teslim oldu fakat Ensarullah ile Eylül 2014 anlaşmasına bağlı kalmadı ve Arabistan'a kaçarak Riyad'dan yardım istedi. Bu da Suudi Arabistan elebaşlığındaki koalisyon güçlerinin Yemen'e 7 yıl süren saldırısına sebep oldu. Böylece firari Abdullah Mansur Hadi, Abdurrabu Mansur Hadi Yemen halkına ihanetini tamamladı.
Abdurrabu Mansur Hadi'nin son 10 yıldaki siyasi hayatının ikinci dönemi ise Arabistan'da yaşandı. Mansur Hadi bir yandan Yemen'de Riyad'ın tüm emir ve direktiflerini yerine getirip Suudi Arabistan'ın ülkesinin halkına karşı savaşını desteklerken diğer yandan Yemen'in güneyinde ve Aden kentinde kendi hükümetini kurdu fakat genelde Riyad'da yaşadı. Mansur Hadi kendisini Yemen'in güneyinde ve Birleşik Arap Emirlikleri desteğindeki Güney Geçiş Konseyi tarafından Aydaros el-Zubeyde liderliğinde paralel hükümetin kurulduğunda bile Aden'de güç sahibi olmadığı ve yine Arabistan'a bağlı olduğu halde kendini Yemen'in meşru ve yasal cumhurbaşkanı olarak tanıtmaya çalıştı. Aslında Mansur Hadi sadece Yemen halkı tarafından değil, hatta Suudi koalisyon arasında kendisine kapsamlı desteğin sağlanmasına şahit olmadı ve en sonunda da onun siyasi hayatı Riyad, Abu Dhabi ve Yemen'in güneyindeki siyasi rakipleri tarafından sona erdirildi. Hiç şüphesiz Mansur Hadi'nin iktidardan çekilmesi Yemen halkının çıkarlarını gözetlediği için değildir. Zira bizzat Suudi koalisyonun Yemen'e 7 yıl dayattığı savaşa destek verenlerdendi. Mansur Hadi'nin istifası Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da çoğunlukla Hadi'nin sözde rakipleri olan bazı Yemenli grupların yanı sıra Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi ve Amerika Özel Temsilcisi'nin katılımı ile gerçekleşen Riyad toplantısının kararıdır. Suudi Arabistan'ın Yemen Başkanlık Konseyi aracılığıyla bu ülkeyle ilgili planlarının önümüzdeki günlerde bekleyip görmeye gerekir. Buna rağmen Abdurrabu Mansur Hadi'nin de kaderi dış güçlere bağlı olan unsurların her zaman bir son kullanma tarihlerinin de olduğunu ve onları bir kenara bırakmanın ise diktatörlerden çok daha kolay olduğunu gösteriyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. İran İslam Cumhuriyeti nükleer programın barışçıl niteliğini defalarca vurgulanmış değerli dinleyiciler. Ve İran'ın nükleer programının askeri boyutuna ilişkin batılı iddiaları temelsiz ve Siyonist rejimin bu konudaki suçlamaları doğrultusunda değerlendirilmiştir. Bu arada mevcut kanıtlar Amerika'nın Avrupalı ortaklarıyla birlikte bu dönemde Washington'un taleplerine uygun bir anlaşmayı müzakere masasında kabul etmesi için Tahran'a baskı yapmak için bir psikolojik ve propaganda savaşı politikası izlediklerini gösteriyor kimi uzmanlara göre. Bu bağlamda da Antony Blinken geçtiğimiz günlerde söz konusu görüşmelerden önce Amerikan NBC kanalına verdiği röportajda bir anlaşmaya varmak için yaptığımız tüm çabalara ve bu anlaşmanın güvenliğimiz için daha iyi olacağına rağmen bu anlaşmaya varma konusunda pek iyimser değilim dedi. Şimdi Blinken sözlerinin devamında biz bu anlaşmaya varma aşamasına gelmedik. Bir anlaşmaya varıp varmayacağımızı görmeliyiz dedi. Şimdi bu müzakere sürecinden doğan sonuçlar ister askeri boyutta olsun veya ekonomik boyutta İran'a nasıl yansımıştır? Bunlara bakmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Gerçi nihai olarak bir karar ve aslında bir anlaşma sağlanmamış ama şimdi süreci günümüze dek nasıl bir aşamadadır? Kısaca gözden geçirmek istiyoruz uzman konuğumuzla. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaç hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam merhabalar, hoş geldiniz efendim.
Merhaba, hoş bulduk. Bütün dinleyiciler saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim Abbas hocam katıldığınız için. Şimdi bu müzakereler başlandıktan sonra ister Rusya'nın bu müzakerelerle ilgili tutumu olsun veya Avrupa ile Amerikalıların buna yaklaşımını biz defalarca sizinle konuşmuşuz sohbetimizde. Ancak şimdi gerçi nihai bir anlaşma sağlanmamış ama demin de ifade ettiğim üzere Blinken'in de ifadelerinde bu konu vurgulanmış. Bu süreçte siz müzakereler devam ettikçe nasıl bir tesir ve etkinin İran üzerinde olduğunu siz görüyorsunuz veya hissediyorsunuz? Herhangi açıdan olursa olsun nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz?
Şöyle ki uluslararası dengelerde şimdi iki tane, üç tane geçince farklı şeyler meydana geldi. Şimdi özellikle hele bu bir Ocak'tan beri Kazakistan'da yaşananlar, arkasından Ukrayna'da yaşananlar bütün dünya kamuoyunu ve Batı kamuoyunu Rusya'ya meşgul etti. Önce 4 Ocak'ta Kazakistan'da, arkasından biraz sonra Ukrayna meselesi. Bütün gözleri o tarafa dikince açık saçı nükleer anlaşma biraz gölgede kaldı. Belki de şöyle de söylemek gerekiyor. Belki de bir faydası da olmuştur. Zira baktıkça bu özellikle enerji piyasasında Rusya'yla yaşanan hem bu finans meselesinde hem petrol boru hatlarındaki çoğu Ukrayna'dan geçiyor. Dünyada böyle bir petrol fiyatları çok aşırıya kalkmaya gitti. İlk kere 110-120 dolarlara falan çıkınca hele doğalgaz meselesinde birdenbire İran ve Venezuela gündeme geldiler. Amerikan başkanlık başkanlar tarafından ılımlı mesajlar önce Venezuela'ya verildi. Sonra nükleer anlaşmada da bir iyimser hava meydana geldi. Tabii çok bunun bir sürü şeyi var. Olumlu olan, olumsuz bakanlar, bu işten zararlı çıkacak kendilerini düşünenler var. Tabii öyle bugünden yarına bir şey söylemek mümkün değil. Ama en azından her iki tarafın da çok keskin söylemlerden kaçınmaları Ve hatta burada başka bir şey var. İran geçenlerde diyelim ki biz 10-15 gün önce bu Ukrayna Savaşı'nın krizinden ortasında Erbil'de bir Siyonist rejime ait bir tesisi yok edince aslında normal şartlarda olsaydı muhtemelen Amerika daha çok sert belki bir tepki verdi ama baktık ki hiç tepki vermedi. Bunların hepsi neye gösteriyor? Artık şu anda İran gibi büyük bir devletin milli nüfusuyla, toprağıyla ve enerji kaynaklarıyla, yeraltı zenginliklerle Amerika'nın çok da bugünkü hem Rusya'yla büyük bir kriz yaşamaktadır, hem Çin'le biraz kriz yaşamaktadır. Biraz daha da İran'ın artık sırası bu kadar çok eskisi gibi saldırgan bir tutumundan belki bir nebze dostu vazgeçmiş görünüyor. Bu da bunun da artık sırası görüyoruz. Bu nükleer anlaşmazlık yani şeyin bundan önce Başkan Trump zamanında İran'ın günlük petrol ihracatı 700 bin lira bile düşmüştü. Belki daha azdı ama şu anda 5 milyon varile yakın İran petrolü ihraç edebiliyorsa dünyanın dört bir yana. Bu da demek ki bir iyimser havadan söz edebiliriz.
Tahran Radyosu.
Şimdi hocam süreç devam ettikçe bu konuyla ilgili biz Batılıların bu konuya özellikle İran'a karşı nasıl bir siyaset izlediğini de gördük. Daha çok Amerika ile uyumlu bir şekilde yani Amerika'nın dediklerine uyma şeklinde bir siyaset izlediklerine tanıklık ettik. Şimdi Batı'nın bağımsız bir tutum sergilememesi ve bunun nedeni hakkında siz ne düşünüyorsunuz?
Bu zaten mümkün değil. Bak bütün uluslararası meselelerde her ne kadar dönem dönem özellikle Fransa'nın başını çektiği bir İngiltere her zaman Amerika'nın peşinden gider. Onu hiç sorgusuz sualsiz ama Fransa dönem dönem bazı belki Orta Avrupa ülkelerinden bazı İtalya veya başka ülkelerin dönem dönem Amerika'ya eleştirel bir yaklaşımı da olursa Batı herhangi bir hassas meselede çok hayati meselede tek blok alır. Bakın bugün mesela özellikle Ukrayna meselesinde çok büyük ihtiyaçta olmasına rağmen Almanya, İtalya gibi ama NATO ve Avrupa Birliği çok birleşik ve bütünsel bir şey koyuyor ortaya, bir durum ortaya koyuyor, bir tepki ortaya koyuyor. İran meselesinde de böyledir. Esasen belki normal şartlarda Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, hatta Benelux ülkelerinin birçoğu İran'la normal şartlarda Amerika müdahil olmasa İran'ın doğalgazına, ham petrolüne, İran'a yapacakları teknolojik ihracatı herhangi bir konuda çok daha şey yapabilir, yakın durabilirlerdi. Ama Amerika'dan korktukları için Amerika'nın onların şirketler uygulayacağı yaptığından dolayı mesafeli durmaya başladılar. Bu da önümüzdeki zamanlarda dediğim gibi nihayetinde Batı bir eksen olarak İran'ın karşısında hemen hemen aynı şeyi verecek, nedir tepkiyi verecek. Rusya Çin'i çıkacak olursa Birleşik Devletler Güvenlik Konseyi üyeleri Almanya'da dahil değil ama buna rağmen onların şeyde bu nükleer anlaşmada, nükleer anlaşma sürecinde de beraber hareket ettiklerini görüyoruz. Dediğim gibi Trump çok aşırıya kaçtığı için dönem dönem Trump döneminde onun başkan döneminde aykırı denmese bile bir birazcık bir itirazı, bir düşünceleri Batı'dan yansıdı ama bugün özellikle Joe Biden geldikten sonra Demokratların iş başına geldikten sonra aynı Avrupa Birliği yani Atlantik İttifakı dediğimiz aynı beraber hareket ediyorlar. Ama tabii ki dediğim gibi onların da hepsinin düşüncesinde hem İran'a gönderecekleri ihraç edecekleri mallar hem İran'ın ham petrolü doğal gazına ihtiyaç daha olduğundan dolayı muhtemelen önümüzdeki zamanda bir yumuşama sürecini görebiliriz İran'la Batı arasındaki ilişkilerde.
Peki. Son soru olarak Abbas Hocam. Şimdi geçtiğimiz son bir yıl içinde bildiğiniz gibi Siyonist İsrail rejim içinde de bir değişiklikler meydana geldi. Yani artık Netanyahu dönemi bitti ve Neftali Bennett dönemi başladı. Tabii her zaman Siyonist İsrail rejimi Amerika'nın peşinde ve onun desteğine ihtiyacı olan bir rejimdir biliyoruz bunu. Ancak şimdi bu müzakereler sürecinde de İsrail rejiminin önceki, daha önce de geçmişte sergilediği o tutumları görmedik. Şimdi bunu nasıl değerlendirirsiniz? Acaba demokratların iş başında olmasından mı kaynaklı?
Şöyle söylemek gerekiyor. Muhtemelen Sen Demokrat Parti, Demokrat Parti her zaman için Cumhuriyetçiler gibi Siyonist rejiminin güvenliğini önceleyen bir dış politika hayata geçirirler. Bunda şüphe yok da muhtemelen şu anda hem Neftali Bennett hem de Demokrat Parti arasında çok sağlam güvendeler verilmiştir İsrail'e. İsrail'in bu şekilde bugünkü ortamda çok da fazla krize dönüşecek söylemler söylememesi veya en azından biraz daha böyle alt tonajdan konuşma, çünkü hiç bitmez zaten, niteliğinde bitmez de alt tonajdan konuşması muhtemelen Beyaz Saray'la, Demokrat Parti'yle ve Amerika'daki diğer o gelin devlet mi desek, Amerikan devletiyle İsrail devleti arasındaki bazı şeyden kaynaklanan, belki bunun İran'la bir ara Suudi Arabistan arasındaki bazı görüşmelerin de etkisi olabilir. Yani bunların hepsi bir süreçtir. Birbirlerini etkileyen, tetikleyen de olabilir. Ama şu anda dediğim gibi Rusya meselesi ortaktan çıktıktan sonra, Rusya çok büyük hedef olarak karşılandıktan sonra Batı, İran'ı da çok fazla açıkçası Rusya'nın tarafı iteklememe için bazı bence diyelim ki bir siyasetlerinde az da olsa bir İran'a karşı olumlu şeylere karşılaşabiliriz. Çünkü bu da yine Siyonist rejiminde İran'a karşı tutumunda mutlaka biraz etkili olacak diye düşünüyorum.
Doğru. Hocam bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yerinde buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.
Sağ olun. Siz de efendim. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamızla konuştuk. Bugünkü röportajımızda İran'ın nükleer meselesiyle ilgili süreci değerlendirmeye çalıştık bu konuda. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımız da buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim'le 30 gün.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla Yüce Allah'ın emsalsiz ve eşi benzeri olmayan kitabı Kur'an-ı Kerim'i daha fazla tanımak üzere hazırladığımız özel programımızın 7. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmran suresinin 190 ila 195. ayetleriyle tanışmak istiyoruz. İslam peygamberi bu ayetlerin nazil olduğu gecede şafak sökünceye dek münacat etmiş ve gömleği gözyaşlarıyla sırılsıklam ıslanacak kadar ağlamıştı. Seher vakti Habeşi Bilal sabah ezanı için Allah Resulü'nün huzuruna çıktığında Hazretin gözyaşını görünce çok üzüldü. Allah Resulü ise şöyle buyurdu: "Dün gece Allah Teala bana çok sarsıcı ayetleri nazil etti ve şu 5 ayetin ardından şöyle buyurdu. Bu ayetleri okuyup da üzerinde düşünmeyenlerin vay haline." Yine rivayetlere göre İmam Ali Aleyhisselam da geceleri uyanıp gece namazına ve Allah Teala'ya ibadet etmeye durduğu vakit gökyüzüne bakar ve bu ayetleri okurdu.
Yüce Allah, Âl-i İmran suresinin 190. ayetinde bizim ilgimizi dünyaya ve çevremizde var olan nesnelere çekiyor. Başımızın üstünde bulunan göklere ve ayaklarımızın altında duran yere, içinde rahata kavuştuğumuz geceye ve çalıştığımız gündüze, gördüğümüz ay, güneş, yıldızlar ve galaksilere ve belli ve düzenli bir şekilde ard arda gelip geçen ve kısalıp uzayan gece ve gündüzlere.
Şehr-u Ramazan-ı'l-lezî unzile fîhil-kurân.
Evet, dünyaya geldiğimiz günden itibaren şahit olduğumuz bu aşina gerçekler. Gerçekten de bunlar nedir? Acaba gerçek midir, yoksa bizim hayallerimizin ürünü olan muğlak şeyler midir? Eğer gerçek iseler, acaba bizi düşünmeye zorlamaları gerekmez mi? Acaba şu ay, güneş, yer, yıldızlar nereden geldiler, bunları kim yarattı diye sormamız gerekmez mi? Hangi akıllı insan bu güzel ve harikulade manzaralara bakıp düşünmez ki?
Kur'an-ı Kerim, Âl-i İmran suresinin 191 ve 192. ayetlerinde düşünceli insanların yerin, göklerin, gece ve gündüzlerin ve diğer harikulade fenomenlerin karşısında tepkisinden söz ederek bu insanların güzel manevi halinden bahsediyor. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken her vakit Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle derler: Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın, seni tesbih ederiz, bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, doğrusu sen kimi cehenneme koyarsan artık onu rüsva etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur.
Tahran Radyosu.
Şimdi kendimizden Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın derken neyi kastettiğini sormamız yerinde ve isabetli bir soru olur. Görünen o ki, bu sorunun bir anlamı, yerde ve göklerde var olan her şeyin belli bir kaide ve düzeni izledikleridir. Galaksilerin ve yıldızların ve birbiri üzerinde tesirleri ve içinde yaşadıkları fiziki değişimlerin tümü hesap üzerinedir. Eğer böyle olmasaydı, doğal bilimler uzmanları bu fenomenlerin üzerinde araştırma yaparak onlara hakim olan kanunları bulamaz ve titiz matematik diliyle beyan edemezdi.
Öte yandan yerin ve göklerin yaratılışının hesapsız olmadığı meselesinin bir başka anlamı vardır ki bunu da şöyle açıklayabiliriz. Ey Yüce Rabbimiz, sen bu büyük ve karmaşık ve düzenli sistemi yaratırken bir hedefin olmuştur. Yani nasıl bu sistemi bunca titiz bağlantılarla yaratırken bunu bihude ve sonuçsuz bir şekilde yaratmış olabilirsin? Nasıl yer ve göklerin yaratılışı hesap üzerine iken bu sistemde yer alan insan istediği her şeyi yapmak üzere hesapsız ve kitapsız bırakılmış olabilir ki?
İşte bu yüzden akıllı ve geceleri uyanık geçiren insanlar Allah Teala'yı yad ederek yerin ve göklerin yaratılışı üzerinde düşünürken bu dünyada üstlendikleri görevlerini hatırlar ve Allah'tan bu görevleri yerine getirmek üzere yardım talebinde bulunur ve bunun için dua ederek şöyle niyaz eder: Ey Yüce Rabbimiz, sen kimi amelleri yüzünden ateşe atarsan, onu hor ve rezil etmiş olursun ve zalim insanların hiçbir inancı yoktur.
Ey Yüce Rabbimiz, gerçek şu ki biz Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçiyi, peygamberi, Kur'an'ı işittik, hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al. Ey Rabbimiz, Rabbimiz, bize peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil rüsva etme. Şüphesiz sen vaadinden caymazsın.
Şimdi esas sorulması gereken soru şu ki, Allah Teala gönlü uyanık olan, düşünceli ve İslam peygamberinin davetine lebbek diyen kulları ile ne yapacaktır? Bu sorunun cevabı Ali İmran suresinin 195. ayetinde yatıyor. Allah Teala bu ayette şöyle buyurmakta: Bunun üzerine Rableri onların dualarını kabul etti. Dedi ki, ben erkek olsun, kadın olsun ki hep birbirinizdensiniz, içinizden çalışan hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkarmayacağım. Onlar ki hicret ettiler, yurtlarından çıkarıldılar. Benim yolumda eziyete uğradılar, çarpıştılar ve öldürüldüler. Andolsun ben de onların kötülüklerini örteceğim ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Bu mükafat Allah tarafındandır. Allah karşılığın güzeli onun katındadır.
Merhametli Allah, mümin ve çalışkan kullarının emeklerini boşa çıkarmaz. Yüce Allah, İslam uğruna evini, yurdunu bırakan ve hicret eden kullarını, düşmanların onları evinden, yurdundan eden ve esiyet edenleri, Allah yolunda savaşan ve şehit olanları mükafatlandıracaktır. Ve eğer Allah yolunda çektikleri zorlukların yanında bazı hataları olmuşsa da onları bağışlayacak ve onlara vaat ettiği cenneti yerleştirecektir. Bu gece gündüz Allah yolunda cihad eden ve geceleri göklerde yıldızlara bakarak ilahi ayetleri fısıldayan insanların sevabı ve mükafatıdır. Biz de akıllı insanlardan olmayı dileyerek Yüce Allah'tan bireysel ve toplumsal sorumlulukları yerine getirme gücünü, inayet buyurmasını ve bizi bu ayın bereketlerinden yararlananlardan yapmasını niyaz ediyoruz.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla Yüce Allah'ın emsalsiz ve eşi benzeri olmayan kitabı Kur'an-ı Kerim'i daha fazla tanımak üzere hazırladığımız özel programımızın 7. bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aydın Gelecek.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zaferi kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vaat eden kazanımlarını sizlerle paylaştığımız dizi sohbetimizin 34. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam İnkılabı zaferi kavuştuktan sonra İmam Hümeyni ve Ayetullah Habine gibi manevi şahsiyetlerin liderliği sayesinde İran'da ve dünya genelinde dini şiarların yaygınlaşmasından bahsedeceğiz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde İran'da İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra Kur'an-ı kültürün yayılmasından ve İmam Hümeyni'nin aldığı kararların temeli bu semavi kitaba dayandığından söz ettik. Nitekim usta politikacı ve strateji uzmanı ve Amerika'nın eski dışişleri bakanlarından Henry Kissinger gibi şahsiyetler açıkça İmam Hümeyni'nin kararlarını öngörmek veya idrak etmekten aciz olduklarını itiraf etmişti. Henry Kissinger, İmam Hümeyni'nin hakkında bir açıklamasında şöyle diyordu: Ayetullah Hümeyni'nin kararları öylesine şimşek gibi alınıyordu ki politikacılara ve siyaset uzmanlarına düşünmeye ve plan yapmaya fırsat bile vermezdi. O dünyada bilinen kriterlerden farklı kriterlerle konuşuyor ve uyguluyordu. Sanki başka bir alemden ilham alıyor gibiydi. Ayetullah Hümeyni'nin batıya karşı düşmanlığı da ilahi talimden kaynaklanıyordu.
Amerikalı gazeteci yazar Rubin Wolfsworth da İmam Hümeyni ile görüştükten sonra imamın kişiliği hakkında şöyle yazıyordu: İmam Hümeyni kapıdan girdiğinde her tarafında manevi bir gücün kasırgası estiğini hissettim. Sanki o kahverengi abanın, siyah sarığın ve beyaz sakalın ardında hayatın ruhu akıyordu. Öyle ki herkes kendini onu seyretme hayranlığına kaptırıyordu. Evet, o arada bulunan herkesin kalbine ve ruhuna nüfuz eden nurdan bir hüzme gibiydi. Bunun için en az söyleyebileceğim şey şu ki, sanki o geçmiş enbiyadan biriydi ya da o İslam'ın Musa'sıydı ve kafir Firavun'u kendi yurdundan kovmak için gelmişti.
İslam dinini benimseyerek Müslüman olan İsviçreli gazeteci yazar Ahmet Huber ise İmam Hümeyni hakkında şöyle yazıyor: Biz Allah'a şükrediyor ve kendimizi böylesine bir gevheri ve nimeti biz Müslümanlara nasip ettiği için tebrik ediyoruz ve siz İranlılar başka Müslümanlara nazaran çifte onur sahibisiniz. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'yi bize ve İslam dünyasına sunulan ilahi nimet ve büyük onurdur.
Kuşkusuz İmam Hümeyni'nin halefi Ayetullah Hamene'yi de sözleri ve davranışları ile dünya genelinde büyük politikacılardan takdir toplamıştır. Ayetullah Hamene ile görüşen Birleşmiş Milletler eski genel sekreteri Kofi Annan görüşmeden sonra şu açıklamayı yaptı: Ben Jacques Chirac ve Helmut Kohl gibi birçok şahsiyetle görüştüm ve büyük ölçüde etkilendim. Fakat Ayetullah Hamene'yi ile görüşünce şimdiye kadar onun gibi biriyle görüşmediğimi hissettim. Bu görüşmeden sonra beni etkileyen şahsiyetlerin hepsini unuttum.
Kuşkusuz bir toplumun liderliği ile halk kitleleri arasındaki ilişkinin özel önemi söz konusudur. Bir başka ifadeyle her ne kadar lider halk arasında sempatisi varsa önemli bir güç kaynağı telakki edilir. Buna göre İmam Hümeyni'nin halka yönelik sevgisi batılı şahsiyetleri takdir etmeye zorlamıştı. Nitekim Fransız düşünür Michel Foucault imam hakkında şöyle diyor: Ayetullah Hümeyni'nin kişiliği daha çok efsanelere andırıyor Zira dünyada hiçbir devlet başkanı veya hiçbir siyasi lider, hatta dünya medyasının desteğine rağmen kendi halkı ile bu denli derin duygusal bağları bulunduğunu iddia edemez.
İmam Hümeyni ile halk arasındaki bu duygusal bağlar, imamın vefatı ve muhteşem cenaze töreninde daha da belirgin hale geldi. İran milletinin derin yasta ve hüzünde bulunduğu günlerde Lübnan'da yayımlanan Es-Sefir gazetesi şöyle yazdı. Ayetullah Hümeyni'nin cenaze törenine katılan o dipsiz kalabalık denizi, İran milleti ve kahraman ve tarihi lideriyle derin bağlarını beyan ediyor.
Tahran Radyosu.
Evet, İran İslam İnkılabı böylesine bir liderle İran milletini ve dünya halkını derinden etkilemeyi başardı. Nitekim İran İslam İnkılabı zafere ulaşınca din konusu dünya düşünürleri ve politikacılarının ilgi odağına yerleşti. İran İslam İnkılabı, Rönesans'la birlikte marjinalleşen dini toplumun siyasi, ilmi ve sosyal meydanlarına geri getirdi. İran İslam İnkılabı, Müslümanları daha Müslüman, Hristiyanları daha Hristiyan ve diğer ilahi dinlerin mensuplarını inançlarında daha ciddi ve güçlü hale getirdi.
İran İslam İnkılabı bireysel ve yalnız hale gelen dindarlığı toplumsal hale getirerek büyük dini topluluklara dönüştürdü. İran İslam İnkılabı sayesinde on binlerce metruk cami ve kilise yeniden ihya edildi. İran İslam İnkılabı ezan ve kiliselerde çanların sesini hatta komünist ülkelerde ihya etti. Bir zamanlar İran'da dindar gençler üniversitelerde namaz kılmak ve İslami tesettürünü korumaktan utanırken şimdi üniversite ülkelerin camileri en kalabalık mekanlardan biri sayılıyor. Yine birçok batılı ülkelerde gençler ahlaki fesat ve kültürel sapkınlıklara doğru sürüklenirken, İran İslam İnkılabı dünya genelinde bu ülkeyi ahlaki ve manevi değerleri yaygınlaştıran merkeze çevirdi.
Bugün İran İslam İnkılabı toplumda adalet, bekleyiş ve geleceğe umutla bakmanın simgesi oldu. Bugün İranlı Müslüman bayan sporcuların uluslararası yarışmalarda boy göstermesi, bu kesim hakkında ileri sürülen tüm batıl düşünceleri çürüttü. İran İslam İnkılabı Müslüman bayan sporcuların İslami hicab ve başörtüleriyle uluslararası spor meydanlarında varlığının tanınmasını sağladı. Yine İranlı başörtülü bilge kadınların dünyanın en önemli siyasi ve bilimsel etkinliklerinde aktif bir şekilde yer alması da batılı medya organlarının Müslüman kadınların hakkında ortaya attıkları yalan yanlış düşünceleri bozguna uğrattı.
İran İslam İnkılabı'nın en önemli getirilerinden biri ise fedakarlık ve şehadet kültürünü yaygınlaştırmaktır. İran milleti bu kültürün sayesinde izzetli bir yaşama kavuştu ve İslam İnkılabı'nı geliştirerek şehadetin kırmızı yolunun devamını sağladı. İmam Hümeyni bu konuda şöyle buyurmuştur. Şehadetin kırmızı yolu Ali Muhammed ve Ali Ali'nin yoludur ve bu onur, nübüvvet ve velayet hanedanından o büyük insanların pak zürriyetine ve onların yolunu izleyenlere miras kılınmıştır.
Her şehit kendisi yanan ve başkalarının kalmasını sağlayan parlak bir meşale misalidir. Şehit Üstad Murtaza Mutahari bu konuda şöyle buyurmuştur. Şehit bir mum gibidir. Öyle ki hizmeti mum gibi yanmak ve fanileşmek ve ışık saçmaktır. Böylece başkaları onun yok olması pahasına saçılan bu ışık sayesinde oturup huzur içinde kendi işleriyle uğraşır. Evet, şehitler beşeri mahfilleri aydınlatan mumlarıdır. Şehitler yanarak beşeriyet mahfilini aydınlatmıştır.
Buna göre İmam Hümeyni şöyle buyurur: şehitlerin yattığı pak topraklar kıyamet gününe dek aşıkların, ariflerin, yürek yakanların mezarı ve hür insanların şifa kaynağı olacaktır. Ne mutlu şehit olup bu dünyadan ayrılanlara, ne mutlu şu nur kafilesinde canını başını kaybedenlere, ne mutlu bu gevherleri eteklerinde yetiştirenlere.
İran İslam İnkılabı'nın muhteşem tesirleri ve bereketleri sadece İran ile sınırlı kalmadı ve bunun yanı sıra dünyanın büyük düşünürleri ve kanaat önderlerine de ilgisini çekti ve pak ve hür insanların kalbini maneviyata doğru hidayete erdirdi. İran İslam İnkılabı fesat ve kötülüklerin simgelerini toplayarak halkın maneviyata ve insani değerlere yeniden geri dönmelerinin zeminini hazırladı ve İslami değerlerin ihya edildiğini ilan etti.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu bağlamda çok güzel bir tabir kullanarak şöyle buyuruyor: İslam İnkılabı, İslam'ın inkılabı, Kur'an-ı Kerim'in inkılabıdır. İslam bayrağını göndere çekmektir. İslam İnkılabı'nın en büyük onurlarından biri İslami değerleri, tevhidi, ilahi ahkamı ve İslam'ın manevi değerlerini tüm dünyaya tanıtmasıdır.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zafere kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vaat eden kazanımlarını sizlerle paylaştığımız dizi sohbetimizin 34. bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 94. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde bez ve endokrin bozuklukları ve hastalıkları üzerinde duracağız.
Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerini alamaz.
Vücudun endokrin bezleri, vücuttaki hemen hemen her hücreyi, organı ve işlevi etkileyen hormonlar salgılar. Bu bezler arasında hipotalamus, hipofiz, tiroid, paratiroid, adrenal ve genital bezler bulunur. Sindirim sistemi ile ilgili olması itibariyle pankreas, sindirim enzimleri salgıladığı için bu hormon salgılayan sistemin bir parçasıdır. Beynin merkezinin alt kısmında yer alan hipotalamus, endokrin sistem ile sinir sistemi arasındaki ana bağlantıdır ve hipofiz bezini kontrol eder. Hipofiz bezi bir bezelyeden daha büyük olmasa da bazen ana bez olarak adlandırılan endokrin sistemin en önemli parçasıdır. Çünkü diğer endokrin bezlerini kontrol eden hormonlara üretir. Hipofiz bezi ön ve arka kısımlara ayrılır. Ön kısım tiroid, adrenal ve genital bezlerin aktivitesini düzenler. Arka hipofiz de idrara karşı hormon salgılar. Bu iki bölümün her biri kendi hormonlarını salgılar. Bugünkü sohbetimizde hipofiz bezi tümörleri ve tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz.
En sık görülen hipofiz bezi bozukluğu hipofiz tümörüdür. Bu tümörler genel olarak yetişkinlerde yaygındır. Bu tümörler beyin tümörü olarak kabul edilmezler ve genellikle iyi huyludurlar. Aslında bu tür kanserli tümörler çok nadirdir. İki tip salgılayıcı ve salgılayıcı olmayan tümörler vardır. Salgı tümörü hipofiz bezi hormonlarından büyük miktarda salgılar. Salgısal olmayan tümörler hormon salgılamaz. Her iki tümör türü de büyükse ve hipofiz bezinin ve beyindeki bitişik yapılarının normal işleyişine müdahale ederse vücut için sorunlu hale gelirler. Hipofiz bezi tümörlerinin neden olduğu sorunlar 3 kategoriye ayrılır.
Bu sorunlardan biri hipofiz bezinin salgı tümörünün vücutta çok miktarda hormonun olmasına neden olduğu aşırı salgıdır. Diğer bir problem ise düşük salgıdır. Vücutta çok az hormon varsa bunun nedeni hipofiz bezi tarafından hormon üretimine müdahale eden hipofiz bezinin büyük bir tümörüdür. Tümörün cerrahi ve radyoterapi tedavisi de vücuttaki hormon üretimini azaltır.
Tahran Radyosu.
Son olarak tümör kütlesinin etkileri önem taşıyor. Hipofiz bezinin tümörü büyüdüğünde ve hipofiz bezine veya beynin diğer kısımlarına baskı yaptığında baş ağrısına, görme bozukluklara ve diğer sağlık sorunlarına neden olur. Ameliyatlar, bazı ilaçlar, iç kanamalar ve diğer bazı durumlar hipofiz bezinin işlevini etkiler. Başa arınan şiddetli bir darbe ve travmalar hipofiz bezinin normal şekilde çalışmamasına ve bozulmasına da neden olabilir.
Neyse ki çoğu hipofiz tümörü kanserli değildir. Yani çevre dokulara veya beynin diğer bölümlerine yayılmaz, bulaşmaz. Bu tümörler çeşitli semptomlara neden olur. Bu semptomlar genellikle yavaş yavaş ortaya çıkar. Ancak sonunda Cushing hastalığı veya vücudun aşırı büyümesi gibi, akromegali gibi bazı endokrin bozukluklarına yol açar.
Hipofiz tümörünün bazı semptomları yorgunluk ve halsizlik gibi belirsizdir. Bu yüzden birçok insan bu semptomları görmezden gelir ve bunları hastalık dışındaki nedenlerle ilişkilendirir. Ancak bazen bir kişinin hipofiz tümörü olduğunda vücudu daha yüksek miktarlarda belirli hormonlar üretir. Makroadenom adı verilen daha büyük hipofiz tümörleri hipofiz bezine ve çevre dokulara baskı yaparak diplopi ve periferik görme kaybı gibi görme sorunlarına neden olabilir.
Soğuğa karşı tahammülsüzlüğü, kabızlık, cilt kuruluğu, baş ağrısı, vücutta saç ve kıl dökülmesi, hipotansiyon, kadınlarda bazı adet dönemlerin olmaması, mide bulantısı, cinsel işlev bozukluğu, bilinmeyen nedenlerle kilo alıp verme ve kusma olası diğer belirtiler arasındadır. Bunlar hastalık belirtileri olarak kabul edilebilir. Hipofiz tümörü olan herkes bu semptomların hepsini yaşamaz. Hastada ortaya çıkan semptomlar tümörün tipine, büyüklüğüne, şekline bağlı olarak çok farklı olabilir. Ayrıca hipofiz bezi tümörleri bazı hormonların aşırı salgılanması nedeniyle kendi semptomlarına neden olabilen bazı endokrin hastalıklarına neden olabilir.
Değindiğimiz gibi hipofiz tümörlerinin çoğu iyi huylu kitlelerdir. Aslında bu ekstra kitlelerinin hipofiz bezinde oluşmasının asıl nedeni bilinmemektedir. Ancak bazı durumlarda hipofiz tümörü karıtımsal ve genetik olabilir. Hipofiz tümörü şüpheniz varsa doktorunuz hipofiz tümörünün nedeninin çoklu endokrin neoplazi veya kalıtsal bir durum olan MEN1 olup olmadığını belirlemek için basit bir kan testi isteyecektir. Ancak tümör oluşumu kalıtsal faktörlerle ilgili değilse nedeni bilinmez olacaktır.
Hipofiz tümörleri için çok az risk faktörü bilinmektedir. Bu hastalık için en önemli risk faktörleri yaş ile aile geçmişi ve genetik geçmiştir. Ayrıca multiple endokrin neoplazi, carney kompleks sendromu ve aryl hidrokarbon reseptör proteini olarak adlandırılan genlerin yapısındaki bazı anormal değişiklikler gibi genetik bir duruma sahip olmak hipofiz tümörü gelişme riskini artırır.
Hipofiz tümörünün en tehlikeli ve ciddi etkilerinden ve sonuçlarından biri körlüktür. Bu durum hipofiz bezinin optik sinirlere çok fazla baskı uyguladığında olur. Bu sinirler hipofiz bezine çok yakındır. Tabii ki hipofiz tümörü olan herkes görme sorunu geliştirmez. Ancak bu durum yaşandığında hem tümör büyümesi hem de görme kaybı yavaş yavaş ortaya çıkacaktır. Tatsız, diyabet, bazı hormonların kalıcı eksikliği ve hipofiz inme veya hipofiz bezi içinde kanama bir hipofiz tümörünün diğer olası yan etkileridir.
Doktorunuz hipofiz tümörlerini teşhis etmek için kan testi ve idrar testi, kafa taraması ve görme testi isteyebilecektir. Hipofiz tümörünün tedavisi aynı zamanda tümörün tipine, büyüklüğüne ve şekline de bağlıdır. Genel olarak tümörü kontrol etmek veya ortadan kaldırmak için ilaç, radyasyon tedavisi ve cerrahi gibi farklı tedavilerin ve kombinasyon kullanılır. Tüm bu tedavilerin genel amacı aynıdır. Vücudun hormon salgısını normale dönüştürmek ve bir şekilde azaltılması, ayrıca genişlemiş bir tümörün semptomlarını veya komplikasyonlarını hafifletmektir. Bazen vücudun çok fazla belirli hormon salgılamasını engelleyen ilaçlar da hipofiz tümörlerini tedavi etmek için kullanılır. Reçete edilen ilacın türü hormonların türüne bağlıdır. Ayrıca bazı ilaçlar tümörün boyutunu küçültmede etkili olabilir.
Radyoterapi tedavisi hipofiz tümörlerinin tedavisinde kullanılabilecek bir yöntemdir. Bu yöntem tümörü küçültmek için yüksek enerjili X ışınları veya gama ışınları kullanılır. Bazı durumlarda radyasyon tedavisi ameliyattan sonra kullanılabilir ve bazı durumlarda radyasyon tedavisi bağımsız olarak yapılabilir. Tümörün tamamını veya bir kısmını çıkarmak için cerrahi yapılabilir. Hastanın kör olma riski olduğundan hipofiz tümörü optik sinirlere baskı yaptığından ameliyat gerekebilir.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsde.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.